Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 69.
Levin, Kitty'nin bu anlaşılmaz kadına bakışında ilk anda korkunç sayılabilecek meraklı bir anlam gördü. Ama bu bakış çok kısa sürdü. Kitty, peki o nasıl? Diye sordu onlara. Levin birinin koridordan geçtiğini görünce, burada durup konuşamayız diye öfkeyle Kitty kendini toparlamaya başlayan Maria Nikolaevna'ya, öyleyse içeri girin dedi. Sonra kocasının yüzündeki dehşeti görünce, ya siz gidin beni çağırırsınız diye ekledi. Odasına girdi, Levin de ağabeyinin yanına gitti. Burada göreceği ve hissedeceği şeyleri hiç beklemiyordu. Ağabeyini geçen sonbahardaki gelişinde onu çok şaşırtan, verenlerde çok görüldüğünü duyduğu, kendi kendini aldatma durumunda bulacağını düşünüyordu. Yaklaşan sonunun belirtileri içinde onu daha zayıf, daha güçsüz ama yine kendisine benzer bir şekilde bulacağını umuyordu. O zaman sevdiği ağabeyini duyduğu acımanın aynını, onu ölüm karşısında görmenin dehşetini yine aynı canlılığıyla hissedeceğini düşünmüş ve kendini buna göre hazırlamıştı ama bambaşka bir şey gördü. İncecik duvarları yandaki odalardan gelen seslerin duyulmasına engel olmayan, havasına boğucu bir pislik kokusu sinmiş, küçük pis bir odada, duvardan uzaklaştırılmış bir yatakta, üstü örtülü bir beden gördü. Örtünün üstünde uzun ve ince bir kola bağlı kocaman bir el dışarı çıkıyordu. Yastığa yan dönmüş başında, terden ıslanmış, şakaklarda çok seyrek olan saçlarıyla neredeyse saydam bir alın görünüyordu. Bu korkunç vücudun ağabeyim Nikolay'ın vücudu olması mümkün mü diye düşündü Levin. Yaklaştı, yüzüne baktı. Kuşkusu yok oldu. Yüzündeki korkunç değişmeye karşılık Levin'e bu korkunç vücudun canlı ağabeyi olduğu korkunç gerçeğini anlaması için içeri girdiğinde üzerine dikilen bu canlı gözlerle bakması, dudakları sıkıca kapalı ağzın hafifçe kıpırdanışını fark etmesi gerekti. Parlak gözleri içeri giren kardeşe ciddi bir sitemle bakıyordu. Bu bakışla aralarındaki her zamanki ilişki kuruluvermişti. Levin bu bakışlarında bir sitem sezdi. Kendi mutluluğundan vicdan azabı duydu. Konstantin onun elini tutunca Nikolay gülümsedi. Bu zayıf ve belli belirsiz gülümseme bakışlarındaki ciddiyeti değiştirmedi. Beni bu durumda bulacağını ummuyordun dedi Nikolay güçlükle. Evet, hayır dedi Levin bocalayarak. Neden bana daha erken haber vermedin? Düğünden önce. Her yerde seni sordum. Dayanılmaz sessizlikten kaçınmak için konuşmak gerekiyordu. Ama ne Konstantin'le söyleyeceğini biliyor ne de ağabeyi ona yanıt veriyordu. Nikolay yalnızca bakışlarını indirmeden sanki her sözü tartıyormuş gibi ona bakıyordu. Levin ağabeyine karısının da yanında olduğunu söyledi. Nikolay çok sevindiğini ama bu durumuyla onu korkutmaktan çekindiğini belirtti. Sessizlik oldu. Birden Nikolay kımıldadı ve konuşmaya başladı. Levin onun yüzündeki anlamdan ağabeyinin çok ciddi ve önemli şeyler söyleyeceğini umuyordu. Oysa Nikolay sağlığından söz etmeye başladı. Doktorunu suçluyor, Moskovalı ünlü doktora muayene olamadığından yakınıyordu. Levin onun hala bunu umduğunu anladı. Levin ilk sessizlikten yararlanıp gidip karısını getireceğini söyleyerek kalktı. Ama aslında bir an içinde olsa böylesine acı veren bir etkiden uzaklaşmak istiyordu. Peki ben de burada biraz çekidüzen verdireyim. Burası pis ve kötü kokuyor. Maşa burayı biraz düzene sok dedi. Kardeşine sorarcasına bakarak sen gideceksin ya diye ekledi. Levin yanıt vermedi. Koridorda durdu. Şu anda karısını getireceğine söz verdiği için pişman oldu. Odaya girdiğinde kendi hissettiklerini düşünerek Kitty'yi hastayı görmemesi konusunda ikna etmek için elinden geleni yapmaya karar verdi. Neden ona da kendim gibi acı çektireyim diye düşündü. Kitty korkunç bir yüzle ne oldu? Hasta nasıl? Diye sordu. Korkunç. Çok korkunç. Neden geldin sanki? Dedi Levin. Kitty birkaç saniye sessizce sıkılarak, acıyarak kocasına baktı. Sonra ona yaklaştı. İki elini koluna dayayarak. Kostya, beni onun yanına götür. İkimiz daha kolay katlanırız. Yalnızca beni götür ve bırak. Anla beni. Senin acı çektiğini görmek, onu görmemek benim için çok daha zor. Belki yanında ona ve sana yararlı olabilirim. Rica ederim, izin ver bana. Sanki tüm mutluluğu buna bağlıymışçasına yalvarıyordu kocasına. Lenin onu götürmeye razı olmak zorunda kaldı. Maria Nikolayevna'yı tümüyle unutup Kitty'yi ağabeyinin yanına götürdü. Kitty yavaşça yürüyor, yürekli ve sevecen olduğunu göstermek için sık sık kocasına doğru dönüyordu. Hastanın odasına sessizce girdi. Gürültü etmeden kapıyı kapadı. Hafif adımlarla yatağa yaklaştı. Hasta başını çevirmek zorunda kalmasın diye yan tarafa geçti. Hastanın iskelet gibi olmuş elini kendi genç ve taze eliyle tutup sıktı ve kadınlara özgü, insanı incitmeyen bir canlılıkla konuşmaya başladı. Sizinle Soden'de karşılaşmıştık ama tanışmamıştık diye söze başladı. Yengeniz olabileceğimi düşünmemiştiniz değil mi? Hasta Kitty içeri girince yüzünde ışıldayan bir gülümsemeyle ''Beni tanıyamazdınız değil mi?'' dedi. ''Hayır, bize haber vermekle ne iyi ettiniz. Kostya'nın sizi düşünüp de endişelenmediği bir gün bile yoktu.'' dedi Kitty. Hastanın canlılığı kısa sürdü. Kitty daha konuşmasını bitirmeden yüzünde ölüm halinde olan insanların sağlıklı insanlara karşı duyduğu kıskançlıkla karışık bir sitemi belirten bir anlam beliriverdi. ''Korkarım burada rahat değilsiniz.'' dedi Kitty. Onun üzerine dikilmiş bakışlarından kaçınmak için odayı incelemeye başladı. Kocasına dönerek, ''Otelciden başka bir oda isteyelim. Böylece Nikola'ya daha yakın oluruz.'' dedi. Levin ağabeyine heyecan duymadan bakamıyor, onun yanında doğal ve sakin olamıyordu. Nikola'nın odasına girer girmez, farkında olmadan gözleri ve dikkati bulanıklaşıyor, ayrıntılar gözüne pek çarpmıyordu. İğrenç kokuyu, pisliği, düzensizliği, rahatsızlığı, iniltileri fark ediyor ama bütün bunlara bir çare bulmayı düşünemiyordu. Hastanın acılarını azaltmayı bile deneyemiyor, battaniyenin altında yatan bu vücudun nasıl yatmış olduğunu, dizlerinin çıkan yaralar yüzünden derisi soyulmuş sırtın ne durumda bulunduğunu, Nikolay'ın daha az rahatsız ya da daha rahat olması için yapabileceği bir şey olup olmadığını, onu daha iyi nasıl yatırabileceğini düşünmüyordu. Bu ayrıntılar aklına gelir gelmez Levin'in sırtı ürperiyordu. Artık ömrünü uzatmak ya da acılarını dindirmek için elden bir şey gelmediğine kesinlikle inanıyordu. Ama hasta da bu olanaksızlığı seziyor, buna sinirleniyordu. Bu da Levin'e çok acı geliyordu. Levin hastanın odasındayken çok üzülüyordu ama ondan uzaklaşınca daha kötü oluyordu. Türlü bahanelerle durmadan içeri girip çıkıyor ama onunla yalnız kalmaya dayanamıyordu. Öte yandan Kitty de başka türlü düşünüyor, başka türlü hissediyor ve başka türlü davranıyordu. Hastayı görünce acımıştı. Bu acıma duygusu kadın yüreğinde kocasının yüreğinde yarattığı dehşet ve iğrenme duygusundan uzak, tam tersine onu durumun ayrıntılarını öğrenmeye ve hastayı iyileştirmek için çareler aramaya itiyordu. Kayınbiraderine yardım etmesinin görevi olduğundan hiç kuşku duymayarak, bunun olanaksızlığını hiç düşünmeden hemen işe koyuldu. Kocasını dehşete düşüren aynı ayrıntılar hemen onun da dikkatini çekmişti. Bir doktor çağırttı. Eczaneye birini yolladı. Yanında getirdiği oda hizmetçisini ve Maria Nikolayevna'yı silip süpürme toz alma işleriyle görevlendirdi. Kendisi de bazı şeyleri yıkamaya başladı. Örtüleri düzeltti. Odaya bazı şeyler getirtti. Bazılarını dışarı çıkarttı. Pek çok kez koridorda karşılaştığı adamları aldırmadan kendi odasına gitti. Oradan çarşaflar, yastık kılıfları, havlular, gömlekler getirdi. Yemek sonunda akşam yemeği yiyen mühendislere hizmet eden uşak, Kitty'nin çağırması üzerine asık suratla sık sık çıktı geldi. Ama Kitty son derece kibar ve dokunaklı bir ısrarla buyruk verdiği için dediklerini yaptı hemen. Levin bütün bunları onaylamıyordu. Bunların hastaya yararı olacağına inanmıyor, özellikle öfkeleneceğinden korkuyordu. Oysa Nikolay umursamaz görünüyor, biraz canı sıkılmış olsa da kızmıyor, yengesinin onun için yaptıklarını ilgiyle izliyordu. Levin, Kitty'nin kendisini yolladığı doktordan dönünce odaya girdiği zaman Kitty'nin buyruğu üzerine hastanın çamaşırlarının değiştirildiğini gördü. Hastanın kürek kemikleri çıkmış, geniş sırtı, kaburgaları dışarı fırlamış, omurgaları çıplaktı. Maria Nikolayevna ile uşak hastanın uzun sarkık kollarını gömleğin kollarına geçirmeye çalışıyor ama bir türlü geçiremiyorlardı. Kitty hemen Levin'in arkasından kapıyı kapattı. Hastaya bakmıyordu ama hastayı inleyince hemen yanına yaklaştı. ''Çabuk olun'' dedi. Hasta öfkeyle mırıldandı. ''Yaklaşmayın, ben kendim...'' ''Ne diyorsunuz?'' diye sordu Maria Nikolayevna. Ama Kitty onu duyunca hastanın önünde çıplak görünmekten sıkıldığını anladı. Kolunu geçirmesine yardım ederken ''Bakmıyorum, bakmıyorum'' dedi Maria Nikolayevna, bu yana gelin ve bize yardım edin diye ekledi. Kocasına dönerek, lütfen bizim odaya git. Küçük çantamda bir şişe var. Biliyorsun yandaki küçük cepte. Şişeyi getir. Bu arada biz de burayı toplarız. Levin şişeyle döndüğü zaman hasta yatırılmış, çevresinde her şey değişmişti. Keskin kokunun yerini kitinin bir püskürtücüyle yaydığı sirke ve parfüm kokusuna bırakmıştı. Toz kalmamış, yatağın altına bir halı serilmiş, masanın üzerine ilaç şişeleri, bir sürahi, gerekli çamaşırlar ve kitinin İngiliz erişlemesi yerleştirilmişti. Hastanın yatağının yanında başka bir masanın üzerinde şuruplar, bir mum ve bazı tozlar vardı. Hastanın kendisi de yıkanmış, taranmış, temiz çarşaflar arasında yakası şaşılacak kadar ince boynunu saran beyaz bir gömlekle yükseltilmiş yastıklarda yatıyordu. Kitty'ye dikili bakışlarında yeni bir umut anlamı okunuyordu. Levin'in kulüpte bulup getirdiği doktor, Nikolay Levin'e bakan, onun hoşnut olmadığı doktor değildi. Hastayı muayene ettikten sonra pratisyen doktor başını salladı, bir reçete yazdı. Büyük bir titizlikle ilaçların nasıl kullanılacağını ve uygulanacak rejimi açıkladı. Hafifçe pişmiş taze yumurta, maden suyu ve belli bir sıcaklıkta ısıtılmış süt önerdi. Doktor gidince hasta kardeşine bir şeyler söyledi ama Levin yalnızca "Senin Katya" sözcüğünü anladı. Levin onun bakışından Nikolay'ın genç karısını övdüğünü anladı. Hasta daha sonra Katya'yı çağırdı. Kitty'yi böyle çağırıyordu. "Kendimi çok iyi hissediyorum," dedi. "Siz olsaydınız çoktan iyileşirdim. Şimdi ne iyi oldu böyle." Kitty'nin elini tuttu. Öpmek istedi ama onun bundan hoşlanmayacağından çekinerek elini okşadı yalnızca. Kitty de Nikolay'ın elini tuttu ve sıktı. "Şimdi beni sola çevirin, sonra gidip yatın." Kitty dışında kimse anlamadı dediklerini. Çünkü Kitty durmadan hastaya neyin yararlı olabileceğini düşünüyordu. "Öteki yanına," dedi kocasına. "Hep sola dönmüş olarak uyuyor. Onu çevir, uşağı çağırmak hoş olmaz. Ben de yapamam. Siz kaldırabilir misiniz onu?" diye sordu Maria Nikolayevna'ya. "Korkarım," dedi kadın. Levin o korkunç vücudu battaniyenin altından kolların arasına alıp onu çevirmek düşüncesiyle dehşete kapılmış olsa da karısının etkisinde kalarak Kitty'nin çok iyi bildiği kararlı tavrıyla hastayı kucakladı. Ama güçlü olmasına karşın bu bir deri bir kemik kalmış kollarla bacakların tuhaf ağırlığı karşısında çok şaşırdı. Levin uzun zayıf kollarını boynuna dolayan ağabeyini öteki yanına çevirirken Kitty de sessizce yastıkları ters yüz etti, silkeledi, seyrek saçları yeniden yanaklarına yapışan hastanın başını düzeltti. Nikolay kardeşinin elini elinden bırakmadı. Levin'in boğazda bir şey düğümlenir gibi oldu. Ağabeyi elini dudaklarına götürüp öpünce hıçkırıklarını tutamadı. Tek söz bile söyleyemeden odadan çıktı. Levin o akşam karısıyla konuşurken "Çocuklara ve aptallara açtığı gizleri bilgelerden sakladı," diye düşündü. Levin'in İncil'deki bu cümleyi anımsaması, kendisini bilge saymasından ileri gelmiyordu. Ama kendisinin karısından ve Agafya Mihailovna'dan daha zeki olduğunu ve bütün ruhuyla ölümü düşündüğünü yadsıyamazdı. Birçok büyük düşünürün bu sorunu araştırdıklarını da biliyordu. Onların yazdıklarını okumuştu ama onlar da karısıyla Agafya Mihailovna'nın bildiklerinin %1'ini bile bilmiyormuş gibiydiler. Bu iki kadın birbirlerinden farklı olsalar bile Agafya Mihailovna ve Katya, ağabeyi ona bu adı takmıştı ve Levin de ona böyle demekten hoşlanıyordu şimdi. Bu konuda tümüyle aynıydılar. Her ikisi de yaşamın ve ölümün ne olduğunu kesin olarak biliyorlardı. Her ne kadar Levin'in sorularına kesin yanıtlar veremiyor ve hatta bu soruları anlayamıyorlarsa da her ikisi de bu olgunun öneminden hiç kuşkuya kapılmıyor, milyonlarca insan gibi düşünüyorlardı bunları. Ölümün ne olduğunu bildiklerinin kanıtı, ölmek üzere olanlara nasıl davranılacağını bilmeleri ve onlardan korkmamalarıydı. Oysa Levin ve onun gibi ölüm konusunda söylev verenler bunu yapmayı bilmiyorlardı. Çünkü onlar ölümden korkuyorlar ve ölmek üzere olan birinin karşısında nasıl davranacaklarını bilmiyorlardı. Eğer Levin ağabeyi Nikolay'ın yanında tek başına kalmış olsaydı, ona dehşetle bakar, onu nasıl yatıştıracağını bilmeden daha büyük bir dehşetle ölümü beklerdi. Levin ayrıca ne diyeceğini, nasıl bakacağını, nasıl yürüyeceğini de bilmiyordu. İlgisiz şeylerden söz etmek ona kırıcı geliyor, ölümden ya da üzücü şeylerden söz etmek susmak da olanaksız görünüyordu. Ona baksam onu incelediğimi, ondan korktuğumu sanacak. Bakmasam başka şeyler düşündüğümü sanacak. Ayaklarımın ucuna basarak yürümemden sinirleniyor. Normal yürümeyi de ben göze alamıyorum. Kitty bütün bunları düşünmüyordu elbet. Buna zamanı yoktu. Neler yapılması gerektiğini bildiğinden yalnızca hastayla ilgileniyordu ve her şey yolunda gidiyordu. Ona kendinden, düğününden söz ediyor, gülümsüyor, yakınıyor, her türlü nazını çekiyor, iyileşme öyküleri anlatıyor. Böylece de işler yolunda gidiyordu. Bildikleri bunlardı. Kitty'nin davranışları Agafya Mihailovna'nınkiler gibi içgüdüsel ve düşünmeden yapılmış davranışlar değildi. Kitty'nin hastanın yalnızca bedensel bakımıyla, onun iyileştirilmesiyle ilgilenmemesi bunu kanıtlıyordu.
Ayrım sonu.